Güzel. Şimdi Allah'ın sözü bize konulsun. Bildiğiniz gibi 1. Korintliler mektubuna bakıyoruz. 1. bölümdeyiz. Kaos kilisesi Korint. Siz sanıyorsunuz bizim kilise berbat. Oo. Bir düşün, oradaki kardeşlerin hali neydi? Ve bugün 3. mesaja bakıyoruz. Haçın haberi. Haçın bildirisi, haçın mesajı nedir? Paulus özellikle bugün o konuda konuşuyor. Haç. O Farsça, İranca bir söz ve iki direk gösteriyor. Ve onun başka bir sözü çarmıh. Çarmıh o da Farsça bir söz ve demek ki çarmıh. Çar demek dört, biliyorsunuz dört demektir. Ve mıh gene bildiğimiz enser, dört enser. İşte bu alet, bu enstrüman kullanıldı bir kişiye ölüm getirmek için. Değil ona zorluk getirsin. Değil ona, onu biraz uğraştırsın. Değil küçük bir ceza, ölüm. Hayatın sonu. Ve Paulus bu konuda konuşmak istiyor. Bugün öyle bir tekst okuyacağız ki her gerçek imanlıyı coşturan sözler. Hani sende bir yürek varsa gerçek imanlı ise olamaz mı da sakin durasın. Öyle sözler ki bir Mesihçi devletimiz olsa, ki aslında vardır ama dünya devletlerine benzemeyen bir devlettir. Diyelim bir devletimiz olsa bayrağımıza yazılacak temeli sözlerdir. Öyle şeyler. Herkes bilsin ki devletimizin temeli budur. Bir bakarsanız, Suudi Arabistan'ın bayrağına bir göz atarsanız, belki gördüğünüz yeşil bir bayrak, üzerinde Arapça olarak yazıyor. La ilahe illallah ve Muhammed Resulullah. Yani Allah tek tanrıdır ve Muhammed onun peygamberidir. Bunu, bu sözleri kabul eden kişiler bu hakikat etrafında bir devlet yaptılar. Tamam mı? Devletin temeli bu sözlerdir. Suudi Arabistan'ı birleştiren bu sözlerdir. Ve o mesajı yanlış anlamayasın diye bir de o sözlerin altında bir kılıç koydular. Kılıç çiziyorlar. Bu Müslüman devletinin kurulması için o dinin kurucusu Muhammed başka insanlar öldürdü. Öyle bir devlet oldular. Metot buydu. Bugün bambaşka bir şey görüyoruz. Geçen hafta gördük nasıl Paulus en acil, en speşno olarak hangi konuya baktı. Birlik, hatırlıyor musunuz? Birlik. Bütün bu Korint'tekilerin yani bütün günahlarını, bütün karışıklıklarını gözden geçirirsek hepsi fena. Ama Paulus en speşno, en birinci diyor ki en kötü probleminiz bölünmelerdir. Birliğiniz yok. Onu derhal yok edin bu problemi. Hemen çözün bunu. Evet. Ve bugün de hemen birliğimizin temelini anlatıyor Paulus. Hemen arkadan anlatıyor. Neye bir olalım? Neden? Bizi birleştiren nedir? Diyeceksin o kolay. Ortak temelimiz İsa'dır. Buna var mı bir diskusya? Buna var mı bir tartışma? En kolay. İsa bizim temelimiz. İyi de tam olarak nasıl? İsa'nın nesi birliğimizin temelidir? Ha? İsa'nın hangi tarafı imanımızın temelidir, birliğimizin temelidir? Acaba İsa'nın bilgisi ve anlayışı mı? Dünyayı, hayatı usta bir felsefe ile mi açıklıyor? İsa'nın sözleri mi bizi birleştiriyor? O mu? Bizim bayrağımızda yazılan. Hani mesela Buda gibi, Buda. Ya da Sokrates, Plato, Aristoteles gibi büyük felsefeciler, filozoflar, onların sözleri, düşünce sistemi, hani o mu? İsa Mesih'in düşünce sistemi, o mu bizim temelimiz? Ya da İsa'nın bilgili sözleri mi? Hani İsa hayatımız için, her bir durum için akıllı, bilgili sözler söyledi. Hani Çin'de, Kitay'da bir Konfüçyüs vardı, onun gibi mi? Yoksa İsa'nın güçlü mucizeleri mi? Körler görecek, sağlar işitecek, sakatlar yürüyecek, fukaralara ekmek. Bu mu? Bu mudur Mesihçilerin birliğinin temeli? Acaba. Ama bugün Paulus bütün bunlara karşı gidiyor. Paulus diyor hayır. İsa ama İsa'nın sözleri değil, İsa'nın mucizeleri de değil. İsa'nın haçıdır. İsa'nın o haçtaki ölümü bizim birliğimizin temelidir. Bunu anlamalıyız. Sanki Paulus bağırırcasına bağırıyor sanki. Haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır diyor. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Bu sözler seni coşturuyor mu? De işte bizim bayrağımızda o sözler yazılıdır. Bu hakikat etrafında toplanan kişiler bizim gibi onlar birlik oluyor. Bu hakikat büyük bir elek gibidir, bir elek. Ancak belli başlı seçili insanlar bu hakikati kabul edebilir. Herkes İsa Mesih'in haçtaki ölümünü kabul edemez diyor Pavlus. Sadece seçili kişiler. Ve kim? Hani bunlar elekte kalanlar biziz. Farklıyız dünya insanlarından. Ve onun için kardeşini kabul edeceğin, onunla bir olacağım diyor Pavlus. Biz bu Mesih'in eleğinden kalan kişiler, o haçın etrafında toplanan kişiler, biz bir olmalıyız. Ve bu sözleri doğru anlayasın diye, nasıl Suudi Arabistan'da bir kılıç vardı, bizim bayrağımızda bu ayetin yanında başka bir sembol var, bir haç, bir çarmıh. Neden? Çünkü bu dinin kurucusu hiçbir zaman tek bir insanı öldürmedi. Tam tersi, o devleti kurmak için, Allah'ın krallığını dünyaya getirmek için din öldürsün, kendisi öldü. Hem de senin yerinde öldü. Temel bu. Evet, haçın haberi diyor Pavlus. Haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Anlayamazlar. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Allah'ın kuvveti zayıflıkta belli oluyor. Ve tabii sen bunu 5 sekunda böyle düşünürsen mantık yok, logika yok. Kuvvet demek sen başkalarına kendini empoze edeceksin. Sen başkalarını kontrol edeceksin, değil onlar seni kontrol etsin. Sen öldüreceksin, değil onlar seni öldürsünler. Kuvvet yok. Ama Allah'ın kuvveti diyor, o kuvvetsizlik içinde belli oluyor. Bugünlerde bu haç sembolü, çarmıh sembolü sanki banal mı oldu? Banal oldu yani her yerde. Haçı arabasına böyle yapıştıranlar var. Aa ben Hristiyanım. O Kolombiyalı narko baron Pablo Escobar vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Meşhur bir adam 20 sene önce yaşlı Pablo Escobar. Adam kendine 3 kiloluk altından bir haç yaptırıp boynuna böyle asardı ve her bir tarafta gezdirirdi. Korusun onu kurşunlardan. Haç artık tarihsel bir gerçek olmaktan çıktı. Halk inancına girdi. Batı bir halk inancına girdi. Rusya'da bir kadın bir somun ekmek fırına atmazdan önce hamura bıçakla bir haç çiziyor böyle. Haneye bereket gelsin diye. Görüyor musunuz nasıl İsa Mesih'in haçını saptırdılar? Ama en sapık hareket, şeytanın en ustaca hareketi 312 senesinde oldu. O zamana kadar Mesihçiler korkunç baskılar altında yaşardılar. Yasak idi İsa iman edesin, toplantı yapasan. Özellikle bu son imparator orada Diyoklesian en korkunç baskı zamanı başlattırdı. Ve ondan sonra o senede Roma İmparatorluğu'nda bir iç savaşı oldu. Ve Konstantin adında bir kişi krallık için savaşırdı. Ve o büyük bir bitkadan önce, büyük bir savaştan önce bir rüya görmüş. Ve o rüyada Mesih ona görünmüş ve buyurmuş ona, bu haçı görüyor musun? Bu haçın simbolünde yeneceksin. Yani senin ordun düşman ordusunu yenecek haçın simboluydu. Sabahleyin orada uyanınca kendi askerlerinin kalkanlarının üzerine haç işareti çizmiş ve böylelikle savaşı kazanmış. Ondan sonra Hristiyan olmuş ve ondan sonra serbestlik tanımış bütün Hristiyanlara. Görüyor musunuz? Şeytan nasıl haçın anlamını saptırdı orada? Değil artık İsa ölsün, senin yerinde sen başkalarını öldürüyorsun. Devlet Hristiyanlığının temeli budur. Şimdi bakalım bu haçlamak nereden geldi? Biraz bunun tarihçisine bakalım. Değişik idam yöntemleri var değil mi? İdam demek bir devlet suçlu bir kişiyi ağır bir suç işlemiş ve bu suçlu kişiye ölüm cezası veriyor. İşte bu da değişik böyle ölüm cezasını vermek isterse değişik biçimde yapabilir. En yaygın iki yöntem biliyorsunuz kafa kesmek ya da asmak. Değil mi? Dünyanın her yerinde bu yapılıyor. Evet. Ve bunu niçin bunu yapıyorlar? Kişiler ibret alsınlar diye. Bunu çoğu zaman saklı yapmıyorlar. Publisno herkesin önünde yapıyorlar. Herkes gelsin, baksın. Hani bak bu kişi suç işledi ve sen de aynısını yapma. Yoksa sen de bunun gibi asılacaksın, yoksa kafan kesilecek. Ama bunu yaparsalar bu uzun sürmüyor. 10 dakikada bitiyor. 10 dakikada bütün seremoniya bitiyor. Bugün onun daha nazik biçimi bulmuşlar. Bir spinsofka, bir iğneyle zehir vuruyorlar. Adam önce bayılıyor, ondan sonra böyle uykuda kalmış gibi ölüme dalıyor. Yani Amerika'da bu en yaygın biçimi oluyor. Çok böyle nazik, hiçbiri narasız. Evet, başka metotlar var. Hani yapılan suça göre bazen diyorlar saklı olan bir günahı saklı olarak halkın gözlerinden uzak bir yerde hani yapıyorlar. Mesela bazen ayaklarına beton döküyorlar ve denizin dibine batırıyorlar. Ayıp bir şey diye yaptı. Vikingler yani zina eden kişiler yani bağlardılar ellerin kolları ve bataklıkta batırırdılar. Adam boğuluyor bataklık içinde ve onun bedeni mumyalaştırılıyor. Bugüne kadar kalıyor canlı gibi. Eski antlaşmada haçlamak yoktu. Eski antlaşmada Allah öyle bir şey öngörmedi, buyurmadı. Ama ne var idi? Taşlamak. Taşla öldürmek. Ve bunun farkı çok büyük. Orada bir celat yok. Hani bir kişi kim bu ölüm cezasını yerine getirir? Hayır, bütün halk celat. Bütün halk lazım bir taşla atsın ve hani bu kişinin üzerinde atsınlar. Herkes suçlu kişinin ölümüne sebep oluyor. Ortakça. Kimse saklamasın. Hani sen de bu cezayı yerine getiriyorsun. Ama bu haçlama en birinci hani Finike halkında ve sonra İranlılarda görüyoruz. Ve İsa'dan 300 sene önce Grekler de bu cezayı kullanmaya başladılar, uygulamaya başladılar. Çünkü mesela Büyük İskender var ya, o Tiros kasabasını ele geçirdikten sonra okuyoruz 2000 kişiyi haçta öldürdü. 2000 kişi. Sonra Romalılar da bu yöntemi beğenip kullanmaya başladılar. Eminim Spartacus değil mi? Adını işittiniz. Bir köle ayaklanma yaptı Roma İmparatorluğunda ve işte bütün köleleri birleştirdi. Hani devlete karşı ayaklandırdı. O aslında bizim bölgeden Trakyalıydı bu Spartacus. Ve kölelerin arasında bu ayaklanmaya gerçekleşti. Ama en sonunda kaybetti. En sonunda Romalılar bastırdılar ayaklanmayı. Ve sonra Roma kasabasının etrafında Via Appia diye bir yol var. Ve orada 6000 haç dikti. 6000 tane haç düşünebiliyor musunuz? Hani eğer 10 metrede bir haç 6 kilometre böyle uzunlamasına ve orada 6000 kişi, 6000 köleyi orada öldürdüler. Sen düşünebiliyor musun? Mecbursun o Roma'ya girmeye, mecbursun o yoldan geçmeye. Ve onlar burada 1-2 saat değil, onlar 2-3-4 gün orada ölümle boğuşurdular. Ne kadar acı bir şey. Yani çarşı giderken, eve dönerken, tamam mı? Her gün 6000 kişiyi görüyorsun nasıl ölümle boğuşuyorlar. Haçta ölmek benzemiyor. Hani kafa kesmek ya da asılmak gibi bir şey. Saatlerce değil, günlerce boğuşurdular ölene kadar. Haça gerilmek en aşağılık bir ölüm sayılırdı. Ancak kölelere layık bir şey. Romalı yazar Cicero yazdı ki çarmıhı sadece Roma vatandaşlarının bedenlerinden değil ama düşüncelerinden, gözlerinden ve kulaklarından da uzak tutmalıyız. Bize yakışmaz böyle bir şey. Bu ancak köleler için. Evet, Roma vatandaşlarını haça gelmek yasak idi. Ancak Yahudiler, Galler, Araplar, Germanlar gibi köle halklara, kişilere yani uygulanırdı. Ve işin en zor tarafı, İsa suçsuz olarak haça gerildikten 40 sene sonra, yani 70 yılında Romalılar gelip Yeruşalim'i kuşattılar. Biliyorsunuz bu olayı. İsa bunu zaten önceden bildirmişti ki böyle olacak. İsa'nın büyük peygamberliği bu. Taş üstünde taş kalmayacak ve Yeruşalim kasabasında çok büyük ziyanlık olacak. Luka 21 ayet 20'den şöyle okuyoruz. Ama ne vakit görüyorsunuz? Yeruşalim'in etrafını askerler sarmış. O vakit bilin ki onun yıkılışı yakındır. Yahudiler sanmazdı bu kasaba Allah'ın kasabası. Bu tapınak Allah'ın tapınağı kesinlikle. Hiçbir insan onu yıkamaz. Devam ediyor. Çünkü o günler intikam günleri olacak. İsa intikam için konuşuyor. Öyle ki kutsal kitapta yazılan her şey yerine gelsin. 70 senesinde Romalı General Titus Yeruşalim kasabasını kuşattı. Kimse giremedi, kimse çıkamadı. En sonunda açlık insanları deli etti. Ve açlık yüzünden, çaresizlik içinde o kasabadan kaçmaya çalıştılar ekmek bulmak için. O zaman Titus, bakın her gün 500'den fazla kişi Yeruşalim'in duvarlarının önünde çarmıha geldi. Her gün 500 kişi, haftalarca, aylarca. Maksat, daha içeride kalan Yahudiler bunu görsünler ve teslim olsunlar. Tarihçi Josephus yazıyor, odun kıt olmaya başlamış. O kadar haçlar diktiler orada. Ve askerler o kadar öfkelendiler Yahudilere karşı ki eğlence olsun diye insanları değişik pozisyonlarda tahtaya mıhlamaya başlamışlar. Eğlence olarak. Diyeceksin bu nereden geliyor bu? Tam İsa'nın dediği gibi. İsa bunu kendi sözlerinden önceden söylemiş. İntikam günleri. Onun haçlamasının intikamı. Biz öyle düşünmeye alışık değiliz ama İsa bunu söyledi. Pavlus da onu önceden bildirdi. 1. Selanikliler 2:15-16'da şöyle diyor. O Yahudiler hem Rab İsa'yı hem de kendi peygamberlerini öldürdüler. Ve bizi de dışarı attılar. Onlar Allah'ı memnun etmiyorlar ve bütün insanlara düşman oluyorlar. Yahudiler bize engel oluyorlar sırf milletlere konuşmayalım da kurtulmasınlar. Öylelikle her zaman gibi kendi günahlarının ölçüsünü dolduruyorlar. Ama Allah'ın en büyük öfkesi onların üstüne çöktü diyor. Bak, İsa Mesih'in haçlamasının sonucu bir parça budur. Matta 23:32 İsa söyledi, madem öyle dedelerinizin günah ölçüsünü tamamlayın. Beni öldürün, ondan sonra göreceğiniz başınıza ne gelecek. Bir kişi öldürdüler. Ve aylarca günde 500 tane haç gördüler. Apostolların İşleri 7:52'de Stefanus şöyle konuşuyor konuşmasının sonunda. Dedeleriniz peygamberlerin hangisine fenalık yapmadılar ki? O peygamberler önceden bildirdiler doğru olan gelecek diye hani Mesih. Onu bildirenlerin katilleri dedeleriniz idi. Ve onun kendisine ele verenler onun katilleri şimdi siz oldunuz. Apostolların İşleri 3:14 Petrus burada konuşuyor. Ama siz kutsal ve doğru olandan yüz çevirdiniz ve yalvardınız bir katil size verilsin. Barabas hatırlıyorsunuz. Siz gene yaşamın efendisini öldürdünüz. Ve buna ceza olarak intikam günleri diyor. Evet Allah'ın söylediği İsa'yı haça gelenlerden intikamını aldı. İsa'nın haçının bir anlamı buydu. Ama biz İsa'nın çarmıhının o anlamını bildirmiyoruz. Biz insanlara demiyoruz. İman et yoksa sen de öleceksin. Öyle değil. Pavlus bunu demek istemiyor. Hakkımız yok İsa'nın çağdaşlarına mana bulalım. İsa'nın zamanında yaşayanlar hata yaptılar, öldürdüler onu diye biz böyle değiliz demeye bize yani layık değil. Biz o zaman yaşamış olsaydık İsa haça gelmezdik. Yalan. Hayır. Biz de o Yahudiler kadar suçluyuz. Evet. Neden? Çünkü biz aslında kendi günahlarımızla İsa'nın ölümüne sebep olduk. Ve Pavlus'un anlamı budur. Haçın haberi diyor, kaybolanlara, ziyan olanlara diyor ki akılsızlıktır. Daha önce, geçen hafta baktık, delik konusunda. Pavlus dedi ki ben çok kişiyi vaftiz etmedim Korint'te. Çünkü diyor ayet 17, Mesih beni zaten göndermedi ki vaftiz edeyim. Ama iyi haberi ilan edeyim. İyi haber. İsa'nın haçı iyi haberdir. Ama değil akıllı, akıllıca sözlerle öbür türlü Mesih'in haçı boş bir şey olacaktı. Büyük bir kontrast yapıyor. Bütün bir çarpıcı iki şey gösteriyor. Güzel sözler ya da İsa'nın haçı. Nasıl kişileri haber veriyoruz. Nasıl kişileri İsa'yı tanıtıyoruz? Güzel sözlerle mi? Yoksa İsa'nın haçı? İkisi olmaz. Biz kişileri güzel sözlerle, akıllı, üstün sözlerle, logikayla, mantıkla ikna etmeye çalışırsak Mesih'in haçı boş olurdu diyor. İsa boşuna ölecekti. Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Şimdi 19. Nasıl da yazılmıştır. Akıllı kişilerin akıllılığını yok edeceğim. Ve kurnaz kişilerin kurnazlığını mahvedeceğim. Bu sözler Rabbin düşüncesini gösteriyor. Allah'ın düşüncesini gösteriyor. Ben insanları kurtarmayacağım güzel sözlerle. Yani akıllı bir dinle. Hayır, akılsızlıkla. Akılsız bir haberle insanları kurtaracağım. Ama bu da Pavlus yazıyor, nasıl da yazılmıştır. Demek bu eski antlaşmadan bir aktama. Bu Yeşaya 29. bölümden. Yeşaya 29. Bu sözleri anlamak için o zaman oraya bakıyoruz, oraya dönüyoruz. O bölümde ne yazıyor? Yeşaya ne için, hangi durum için yazdı? Asur kralı gittikçe askeri güç kazanırdı. Ve Yahuda kralı şaşırdı, ne yapsınlar artık? O anladı iş nereye gidiyor. Bir gün Asur kralı gelecek ve bizim devletimize son verecek. Ne yapacağız? Sen bir kralsın, sen bir politikacısın. Ne yapacağım? Kendine müttefik arıyorsun. Kendine yani senin tarafını destekleyecek başka bir kral arıyorsun. Ve o da peki o zaman bütün İsrail insanca düşündü. Hemen insan logikası ne? Bizi koruyan kim? Mısır'a gidiyoruz. Egipt'e gidiyoruz. Firavun bizi koruyacak. Ve Firavun'a güvenmeye başladılar. Yani logika, bu logika, bu mantık. Evet, adam güçlü. En güçlü ordusu yeryüzünde. Ona sığındık mı daha iyi onlara köle olalım, ne kadar Asurlulara. Ondan sonra Yeşaya şöyle konuşuyor. Ağızlarında dediler ki, evet Rab bizi koruyacak. Ama aslında Rab'e güvenmezdiler. Mısır kralına güvenirdiler. Biz Rab'e güveniyoruz. Ama Rab'e güvenmediler. Mısır kralı Firavun bizi koruyacak. İsa bu sözleri kullandı. Kendi zamanında yaşayan Yahudiler için. Mata 15:7'de aynı Yeşaya'dan şöyle okuyor. Bu halk dudaklarıyla beni sayıyor. Ama yürekleri benden uzak. Demek hepiniz çok güzel dua ediyorsunuz, oruç tutuyorsunuz vesaire. Ama eninde sonunda gene kendi gücünüze güveniyorsunuz. Bana güvenmiyorsunuz. Yapmayın boş laflar. İsa bu sözü kendi halkına söyledi. Ve gene o da Yeşaya 29'da. Yani sanki demek istiyor ki eninde sonunda kendi gücünüze güveniyorsunuz. Romalıları kendi gücünüzden kovmaya çalışıyorsunuz. Allah'ın krallığı öyle gelecekmiş. Ama sonra diyor, onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, evet şaşılacak bir iş yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, akılının aklı duracak. Yeni bir iş yapacağım. İnsanca bir iş değil. Sen onu düşünsen de aklına getiremezsin. Yeşaya'nın zamanında Rab öyle bir harika yaptı ki ne oldu? Hani insana güvendiler Mısır'a ama Rab diyor ki hayır ben başka bir iş yapacağım. En sonunda kral Senaherib gelip, bu Asur kralı, gelip Yeruşalim'i kuşattı. Tamamen çaresiz bir durumda bıraktı. Ve kral Ahazya, güvendikleri Mısır kralı Firavun gelmedi onlara yardım etsin. O zaman Rab onları insanca mümkün olmayan bir durumdan kurtardı. Geceleyin Asurluların ordusunda 185 bin kişi öldürdü hastalıkla. Ve ertesi sabah Kral Senaherib apal topal kaçtı. Kim kurtardı? Nasıl kurtardı? İnsanca bir yöntemle mi, metotla mı? Yoksa yepyeni bir şey mi yaptı? İşte şimdi burada Pavlus bu sözleri kullanıyor İsa Mesih'in haçı için. Ve bu İsa Mesih'in haçı da öyle bir şeydir. Kesinlikle insanca planlanmış bir din değil. Ama Allah işidir. Birçok kişidir, bu Hristiyanlık apostolar planlamış bunu. Aralarında anlaşmış. Peki öyle olsun. Ya onlar o kadar aptal mı? Böyle bir şey yaysınlar. Öyle bir haber yaysınlar. Okey diyelim biz şimdi o 12 apostoluz. Biz şimdi bu 12 apostoluz değil mi? Ve kendi aklımızla, kendi gücümüzle İsa'nın hayatı üzerine yeni bir din kuracağız. Hadi tamam. İşimiz gücümüz yok. Yeni bir din çıkaracağız şimdi. Tamam mı? Değil mi? Bazılar öyle diyorlar. Apostolar özellikle Pavlus İsa'yı tanrılaştırmışlar. Böyle yepyeni bir din yaratmak için. O zaman her şeyi kullanacağız materyal olarak ama kesinlikle onun haçtaki ölümünü anmayacağız. Örteceğiz, susacağız, saklayacağız onu. Ama Paulus diyor hayır, tam tersi. Biz onu imanımızın centerini olarak kabul ediyoruz. Merkezi olarak kabul ediyoruz. Biz alıştık İsa'nın hacına ve biz anlamıyoruz Paulus'un bu sözleri aslında ne demek oluyor. Bizi şok etmiyor artık haç. Neden? Çünkü bir kere bir kişiyi canlı olarak görmedik, nasıl haçta ölsün? Eminim biz onu görsek kendi gözlerimizle bir daha boynuna böyle altından haç takmayacağım. Ya da böyle evinde bir hangi krist falan bulundurmayacağım. Evet, 1. yüzyılda öyle değildi. Durum farklıydı. Hepiniz biliyorsunuz Fransa'da 1789'da Napolyon'dan önce büyük bir devrim oldu, revolüsyon oldu. Değil mi? Kralı öldürdüler, republika yaptılar. Cumhuriyet yaptılar. Ve bu yeni hükümet, republika hükümeti kısa bir zaman içinde devrime, yani revolüsyona karşı gidenlerden 20 bin kişiyi öldürdüler. Kim ağzını açtı, öldürdüler. Ve biliyorsunuz o zaman yeni bir aparat yaptılar, giyotin. O uş yani daha böyle insanca bir ölüm metodu. Çünkü hemen kafasını kesiyor ve bir şey anlamadan ölüyorsun. Ve bu giyotinde 20 bin kişi kurban gitti birkaç hafta içinde. Sanki full time gece gündüz işlerdiler. Hatta bunun adı terör zamanı. Ve o zaman ne oldu? Ve aynı zamanda Hristiyanlığı yok etmeye çalıştılar. Kiliseleri kapattılar, papazları hani öldürdüler. Her yerde sanki Hristiyanlık bitsin. Ve ne oldu? O zaman Paris sosyete kadınların birçoğu, hani zengin kadınlar, ne yaptılar? Boyunlarına artık haç değil, altından yapılmış bir giyotin astılar. Düşünebiliyor musun bunu? Sen bugün aynısını yap, ha gör bakalım. Sen haçı çıkar da bir giyotin as burada. Hani ne de insanların kafaları kesiliyor. Ve bunu iş yerine götür. O da insanlara göster. Ya da hangi bir parti, bir kupona gidiyorsun. Bak ne güzel. Haç bu demektir. Öyle şok edici bir söz. Biz işte bugün onu öyle yumuşattırdık, öyle ambalaj yaptık, opakovka yaptık. Sanki bizi çok banalma geliyor. Evet, İsa Mesih'in çarmıhı da öyle şok edici bir şeydi. Kimse inanamadı. Ne? Siz öyle bir kişi mi iman ediyorsunuz? Siz deli misiniz? Nasıl ben size iman edeyim? Olur mu böyle bir şey? Devlet onu reddetti, din adamları onu reddetti. Yani ayıp bir biçimde öldü. Nasıl buna iman edeceğim? İlk imanlıların sembolü haç değildi zaten. İlk 300 sene içinde haç göremezsin. Ama sembol balıkıydı. İsa'nın haçını vaaz ederdiler her yerde. Evet, mesaj olarak her yerde. Bu gerçekten imanımızın merkezidir. Ama kimsenin aklına gelmedi tahtadan, taştan, altından öyle bir haç yaptırsın. Neden? Ya da ona saygı göstersin. Neden? O çok fazla şok ediciydi. Yani çünkü her an görebilirdin insanlar nasıl haçta ölüyor. Ancak 320 senesinde bu bahsettiğim İmparator Konstantin bu idam metodu haçlamayı yasak etti. Ve 320 senesinden sonra kimse haçta ölmedi. Ve zamanla hiç kimse kalmadı asıl bir haçlanmaya göz şahidi olsun. Kimseyi hatırlamadı. Bu haçta ölmek aslında nedir? Ondan sonra artık haç Hristiyanlığın sembolü oldu. Ama kim bunu canlı olarak gördü? Bu çok fazla şok edici, çok fazla vahşi, çok fazla böyle divak bir şey, korkunç bir şey. Olamaz. Ve Paulus diyor ki biz öyle bir kişiyi vaaz ediyoruz. Evet. Şimdi Paulus devam ediyor ayet 20. Hani akıllı kişi nerede? Kitap yazarı nerede? Bu zamanın kuvvetli konuşmacısı nerede? Allah bu dünyanın akıllılığını, aptallığını koymadı mı? Paulus burada büyük bir kontrast yapıyor. Nerede bu eski bilginler? Burada Paulus özellikle Yahudiliğin içinde üç türlü bilgin adamlarına laf atıyor. Akıllı kişi. Onlar kimdi? Onlar gece gündüz Musa'nın kanunu araştıran kişileriydi. Kitap yazarı. Onlar kanunun bütün harflerini sayan kişileriydi. Çünkü Yahudiler bunu yapardılar. Yazıcılar diye geçiyor. Hani Musa'nın kanunu bütün harflerini sayardılar. En küçük noktaya kadar. Paulus diyor nerede kaldı onlar? ve kuvvetli konuşmacılar diyor. Onlar daha modern yorum yapan, sembolik ve filozof bir açıklama getiren Yahudi bilginleriydi. Nerede onlar? Nerede onların gücü? Nerede onların haberi? Yok, hepsi yok oldular. İsa onlara çok güzel cevap verdi. Yuhanna 5:39-40. Kutsal kitabı araştırıyorsunuz. Çünkü sanıyorsunuz onda sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Ama o benden için şahitlik yapıyor. Gene de razı değilsiniz yaşamınız olsun diye bana gelirseniz. İşte İsa bu üç kategoriye, yani kutsal kitabı araştıran Yahudilere diyor ki işte dünyanın, yani benim haçım bunlara kontrasttır. Devam ediyor Pavlus. Bu dünya kendi akıllıyla Allah'ı tanıyamadı. Madem öyle, Allah kendi aklıyla razı olduğu akılsız bir haber ilan edilsin ve o haberi iman edenler kurtulsunlar. Bak, ne kadar farklı bir inancımız var. Kimse bunu anlayamıyor. Din değil, hiçbir din böyle saçma bir şey yapamaz. Çünkü Yahudiler diyor mucize arıyorlar ama Grekler akıllılık arıyorlar. Şimdi Pavlus bu kontrastı biraz daha anlatmaya çalışıyor. Yahudiler ve Grekler. Bu iki tip insan, iki çeşit insan. Diyebiliriz ki doğulu ve batılı insan. Doğulu oryantal kafa. Batılı Avrupa anlayışı. İki çeşit kültüre. İki birbirlerine zıt düşen düşünce tarzı. Yahudiler ne diyor yapıyor? Mucize arıyorlar. Yahudilerin işi, gücü, güç, kuvvet. Oriental kafaya kuvvet lazım. Allah güçtür. Ve gene İslamiyet'i görüyoruz. Kadir Allah sözü var değil mi? Bütün Kur'an'ı araştır. Allah'ın sevgisi diye bir şey bulamazsın. Allah sevgi değil. Allah nedir? Her ikinci laf güç, kuvvet, kudret. Yahudiler, Araplar, oryantal kafasında olan kişiler bunu arıyor. Denizi yaran Musa, gökten ateş indiren İlyas, komşu devletlerini yenen Süleyman. Aa, işte Allah'ın kuvveti orada. Öyle olur. Öyle bir din ver bize. Buna iman edeceğiz. Allah'ın krallığı orada. Mesih geldi mi öyle bir krallık kuracak diye beklediler. Öbür tarafta Grekler. Grekler diyor akıllılık arıyorlar. Avrupa kafası. Avrupalı kafaya anlayış lazım. Bilgi lazım. Logika, mantık. Onu arıyoruz. Bu dünyayı en küçük detaylarına kadar açıklayan bir düşünce sistemini arıyoruz. Bilimsel, nauka, hakikatler. Başka bir şey yok. Başka bir saymıyoruz. Eğer bilim bunu açıklayamazsa yok. Sanki dünyaya bakarken kocaman bir motoru görüyorsun ve anlamaya çalışıyorsun her parçanın, her çargın işi nedir? Greklerin ağırlığı budur. Ve şimdi Allah öyle bir metot, öyle bir yöntem seçti. Her iki tarafına ters gidiyor. Hem oryantal kafasına hem Avrupa kafasına ters düşen bir mesaj, bir haber. Ne batılı Avrupalıdır ne de doğulu. Allah'ın yolu daha üstün. Ama biz, ayet 23, ama biz haça gerilmiş Mesih'i ilan ediyoruz. Yahudiler için bir köstek ve milletler için akılsızlık ilan ediyoruz. O zaman nasıl kişi iman edecek? Bir daha okuyorum. Yahudiler için bir köstek ve milletler için akılsızlık ilan ediyoruz. Evet, köstek. İsa, okey, kabul ediyorum. Ama o haçta ölsün, onu kabul edemem. Onu kabul edemiyoruz. O köstektir. Ona takılıp düşenler çok. Ve o söz, bu köstek sözü Grekçe skandalon. Skandal. İsa bir skandaldır. Gerçek İsa'yı, haça gerilmiş İsa'yı vaaz eden bir kişi her yerde skandal yaratıyor. Kişiler ona ters gidecek. Sen bugüne kadar İsa'nın haberini yayasan doğru bir biçimde sen skandal yaratacaksın. Onsuz olmuyor. Skandal. Bugünlerde sözde Hristiyan olanlar bile o haçı yok etmeye çalışıyorlar. Hristiyan adını taşıma haç istemiyoruz. İsa'nın her bir tarafı iyi. İsa'nın sözleri, mucizeleri, hani şefkati, yaşayışı hepsi güzel. Ama haç, olmaz. İsa'nın kanı bizi kurtarsın, olamaz. öyle şey. Bu kasap dükkanından bir din. Böyle laflarla eğleniyorlar. Eğlenti alıyor İsa Mesih için hastaki ölümünü. Muhammed'e bakarsan orada da aynı görüyoruz. Bu İsa Mesih için hastaki ölümü hani Allah'a yakıştıramadı. Olamaz. Allah nasıl izin verecek sevgili peygamberi öyle acı dolu bir biçimde ölsün? Olamaz. Onun için başka birisini İsa'ya benzettirmiş ve İsa'yı ölmeden göke almış. Şimdi oluyor. Ne oluyor? İsa'nın mucizeleri var Kur'an'da. Hatta öyle mucizeler hani İncil'de yazmıyor. Tamam mı? İsa'nın hani sözleri, İsa'nın Meryem Ana'dan doğması, İsa Mesih'in Allah'ın sözü olduğu bütün bunlar Kur'an'da yazıyor. Ama en sentral o şey yok. Hat yok. Ve o da şeytanın taktikasını görüyoruz. İsa, okey, iman et İsa'ya. Sabaha kadar iman et. Yeter ki onun hatında işin olmasın. Ondan uzak dur. Haça karşı olan bu nefret o kadar büyük ki her yerde bunu görüyoruz. Okudum 1920 yıllarında, yani 100 sene önce, bir kişi Yemen devleti duydunuz mu? Arap bir devlet. Yemen'de Balkan köylerini gezdi. Hani ölü köyler yüzlerce sene oraya hiçbir Hristiyan, hiçbir yabancı bile bir turist ayak basmadı. Yüzlerce sene. Öyle Balkan köyleri. Ve ne oldu? O da görmüş ufak kızanlar oynarken ayakları ile toprağa böyle haçlar çizmişler. Ondan sonra hepsi onun etrafında toplanıp tükürmüşler bu haçı. Ondan sonra ayaklarını gene silmişler bu haçı. Diyeceksin nereden? Hani tamam onların yanında Hristiyan yaşamış olsa belki. Ama yok. Yüzlerce sene bir kişi orada bir Hristiyan'ı görmemiş. İsa'nın haçı nefret uyandırıyor. Evet. Edirne'de yaşarken biliyorsunuz 3 sene Edirne'de yaşadık. Türkiye'nin en büyük camisi o da Selimiye Camisi. Ve onu binerken arkada görüyorsun caminin arkasında bir devlet, büyük bir devlet müzesi var. Arkeoloji müzesi. Ben kendim bir gün oradan binerken gördüm ki avluda bir sürü mezar taşları duruyor. Hani Bizans zamanından kalma ve üzerinde Hristiyan diye haçlar vardı. Ve işçiler oradan uğraşırdılar bu mezar taşlarından. Geldi onların şefkası. Onların şefi geldi. Hani müdür hanım geldi. Ve bu kadın değil Müslüman ama işte normal okumuş, tahsili bir Türk kadın. Ve daha bu mezar taşları görünce deli oldu. Başladı bağırsın, çırsın. Tamam mı? Kişileri azarlasın. Çabuk kaldırın bunları buradan. Nereden? Bu bilim, yani bu nefret nereden geliyor? Nereden bu haça karşı o kadar büyük bir nefret? Bulgaristan'a geldikten sonra bir gün gene İstanbul'a gittik ve eskiden yaşadığımız apartmanında yani ev sahibimizi ziyaret etmek istedim. Ama onlar yoktu evde ve evimizin karşısında bir park var. Ve orada yapayalnız oturuyorum. Ve karşımda 6 yaşında bir çocuk salıncakta oynuyor. Ve başlıyor benimle böyle muhabbet yapsın. Ve sonra diyor ki, aga sen Türk değilsin galiba. Hayır diyorum, Almanım. Bekledi. 3 sekunda geçti. Ve ağzını açtı. Ve dedi ki, ama İsa haça gerilmedi. Tuş oldu. Doğru olan cinler konuşuyor bu çocuğun içinden. Nereden nereye? Hani ben bir laf yapayım. Nereden nereye? Görüyor musunuz? İsa haça gerilme. Şeytanın en nefret ettiği, en korktuğu, inkar etmeye çalıştığı budur. Ve onun için görüyoruz bu Allah'ın metodu. Evet, şimdi Pavlus dedi ki, Yahudiler için bir köstektir, Grekler için bir akılsızlıktır. Devam ediyor 24-25. Ama çağrılmış olanlar için, hani bizim gibi, hem Yahudiler hem de Grekler için, Mesih'i ilan ediyoruz Allah'ın kuvveti ve Allah'ın akıllılığı olarak. Çünkü Allah'ın akılsızlığı insanların akıllılığından daha akıllıdır. Ve Allah'ın zayıflığı insanların kuvvetinden daha kuvvetlidir. İşte bizim haberimiz öyle bir şey. Rab mahsustan öyle bir haber seçti. Hani insan logikasına, insan mantığına, insan duygularına ters gitsin. İsa Mesih'in haçını ilan ediyoruz. Onun ölümünü. Evet, Allah neden öyle yaptı? Neden öyle ters, acayip bir metot kullandı? İnsanları kurtarmak için. Ve burada şimdi bu haçın gizli tarafını anlamaya çalışıyoruz. Gerek var mıydı bunu yapsın? Onsuz olmaz mıydı? İsa mucize yapsın, ölsün, dirilsin. Ama bu biçimde olamaz mı İsa ölsün bir savaşta, kendini feda etsin? Nasıl savaş geroyları, değil mi? Kahramanları çok defa okuyoruz. Hani arkadaşları ölmesin diye kendini bomba üstüne atıyorlar bilmem ne. Öyle bir biçimde, o zaman olur. O zaman şerefli bir şey. Ya da işte bu Sokrates, hani Grek filozof, ona da ölüm cezasını verdiler. Adam hiç isyan etmedi, oturdu, kendi öğrencilerin etrafında topladı. 2-3 saat muhabbet yaptı, verdiler ona bir zehir, yani bir zehirli bir içecek. O da sakinlik içinde bu zehri içti ve öldü. İsa o biçimde ölseydi daha güzel olmaz mıydı? Ne lazımdı bu kadar aşağılayıcı, o kadar acı verici, o kadar pis, o kadar iğrenç, o kadar zayıflık içinde olsun? Ve şimdi bakıyoruz, Rab bunun için yaptı. Romalılar 3, 24, 25, 26 şöyle açıklıyor. Çünkü bizim için Mesih İsa bir kurtulma fiyatı oldu. İsa oldu bir fidye. Asıl söz bu da bu. Bir fidye. Otkup. Sen bir kölesin ve bir kişi seni kurtarmak için bir fiyat ödüyor. Bir para ödüyor. Tamam mı? Bir kurtulma fiyatı oldu. Ama nasıl? 25. Allah onu bağışlatıran bir kurban olarak herkesin önüne serdi. İşte. Allah bir kurban vermedi böyle bir kıyıda köşede. Herkesin önüne serdi. Haç budur. Herkes baksın burada ne oluyor. Ve İsa dedi ki ben yukarı kaldırıldığım zaman herkesi kendimi çekeceğim. Musa nasıl çölde o yılanı bir sırıkla yüksek bir yerde 4-5 metre yükseğe kaldırdı. Herkes görsün diye aynı biçimde benim ölümüm de publisno. Herkesin önünde açık bir biçimde olması lazım. Bu haç herkesin suratına vuruyor. Herkesin yüzüne vuruyor. Bu sensin. Bu oldu senin için. Bu oldu senin günahların yüzünden. Devam ediyor. Onun kanı ile ve iman etmekle bağışlattırıyor. Allah böylelikle doğruluğunu gösterdi. Ne de olsa eski zamanlarda hep sabredip işlenen günahları cezasız bırakmıştı. O istedi şimdiki zamanlarda doğruluğunu göstersin. Hem kendi doğruluğunu göstersin, açıklasın. Hem de İsa'ya iman eden kişiyi doğru sayabilsin. Eski antlaşmada tapınakta vardı bir sandık, antlaşma sandığı diyoruz. Ve onun iki parçası vardı. Aşağıda boşluk yani. Bir de onun kapağı vardı. Aşağı tarafı tahtadan idi. Üst tarafı tamamen saf altından idi. Bu kapak. Ve bu kapağı diyoruz kefaret örtüsü. Kefaret örtüsü. Orada kefaret yapılırdı. Kefaret demek günahı bağışlatırmak. Bir kurban yüzünde günahı bağışlatırmak. Ve yılda bir gün var idi. Kefaret günü. Yom Kippur İbranicesi. Ve o günde başkahin bir keçi aldı. Keçi kesildi. Ve o keçinin kanı kutsal yere götürüldü. Ve o kefaret örtüsüne serpilirdi 7 kere. Ve o kan oraya değdiği anda günahlar için kefaret yapıldı. Affedildi. İsa o kapaktı. O da yazıyor. İsa o, aynı söz kullanılıyor. İsa o kefaret kapağıdır. O zaman herkesin önünde bir keçi kesildi. Ve aynı biçimde yazıyor. Herkesin önünde Rab İsa'yı serdi diyor. İnsanın günah problemini Rab Allah öyle çözdü. Saklamadı. Herkesin önüne serdi. Onun için İsa haçta lazım da ölsün. Publisno, herkesin önünde senin günah problemini çözdü. Çok kişi soruyor, Allah öylesine kurbansız olamaz mı günahları affetse? Ve Müslümanlar bizi çok mağdur buluyor. Ne ya? Ne konuşuyorsunuz? İsa hani kurban gitti. Gerek yok, Allah'a yakışmaz. O bağışlamak istemi bağışlıyor öylesine. Doğru mu? Sen buna cevap vereceksin mi? İşte insanın beden tabiatı öyle konuşuyor. Biz istemiyoruz bizim günahımız publisno, herkesin önünde anlatılsın. Günahı örtmek, saklamak, unutturmak lazım. Ayıp bir şey, kimse görmesin. Günah bizim için böyle. Adem ve Hava hemen günahını örtmeye çalıştılar. Önce saklandılar. Kendileri sonra incir yapraklarından ruba yaptılar. Kendi günahlarını örtsünler diye. Ve sonra iki reaksiyon görüyoruz. İki tepki görüyoruz. Kur'an'da yazıyor ki ikisi tövbe etmişler. Allah da onların tövbelerini kabul etmiş. Ve her şey eskisi gibi oldu. Oldu, bitti. Öyle mi? Sen Allah'a öyle mi davranacaksın? Allah yüzlerce buyruk veriyor. Sen onu saymıyorsun. Ona karşı gidiyorsun. Onun buyruklarını çiğniyorsun. Problem değil. Allah affediyor. Olabilir. Ama öyle bir Allah doğru, adil bir Tanrı değildir. Ve en sonunda diyecek, aa yok bir şey. Haydi, iyisin gene. Günahı ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz kilimi, hasır altı yapıyoruz. Günah yok olmadı ama gözükmüyor. İşte haçsız bir yaklaşım böyle oluyor. İsa Mesih'in haçı olmadan Allah doğru değil, adil değildir. Evet, hani doğruluk, hani buyruk, hani kanun? Yok. Allah'ı palyaço yaptılar. İkinci reaksiyon, onu kutsal kitapta görüyoruz. Yaratılış kitabında. Allah Adem ve Havva'nın yaptıklarını onlara karşı, yani kendilerini bir incir yapraklarından ruba yaptılar ya, Allah o rubaları alıyor. Bunlar olmaz. Bunlar zayıf. Bunlar örtü değil. Ve onlara deriden ruba veriyor. Deriden. Deri demek hayvan lazım da ölsün. Demek en birinci kurbanı Rab daha o zaman verdi. Ve o kendisi kurban kesti günah problemini çözmek için. Daha o zaman bunu görüyoruz. Ve şimdi anlıyoruz haçın haberi nedir? Perişan olacak kişiler için diyor saçmalıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Ve belki bazılarınız diyecek ki ah bunlar hepsi eski şeyler. Bugün yeni bir şey öğrenmedik. İyi. Elbette bunu en birinci niye bunu konuşuyoruz? Çünkü Hristiyan adını, Mesihçi adını, imanlı adını taşıyan birçok kişiler var ama daha da bilmiyorlar. Bizim imanımızın merkezi nedir, center'ı nedir? İman etmiyoruz İsa'nın güzel sözlerine, iman etmiyoruz İsa'nın mucizelerine, iman etmiyoruz İsa'nın başka tarafına ama bizi birleştiren ancak İsa'nın haçıdır, oradaki ölümüdür. Ve Pavlus bu ölümü Galatyalılar 6:14'te son olarak çok güzel şöyle özetliyor. Ben sade Rabbimiz İsa Mesih'in haçı ile övüneceğim. Başka hiçbir şeyle övünemem. Nasıl sen İsa'nın haçı ile övünebilirsin? Mümkün değil. Ben övüneceğim yaptığım iyi işlerle. Okudum, abiturient oldum, diploma aldım. O zaman övüneceğim. Değil mi? Çalıştım, zengin oldum, ev yaptım. Övüneceğim. Ama ben yapamadım. Başkası benim için yaptı. Öyle bir konuda övünebilir misin? Borca girdim. Buraya kadar. Sonra geldi birisi benim borcumu ödedi. Bununla övünebilir misin? İsa Mesih'le övünmek budur. Paulus diyor bununla başka hiçbir şeyle övünemem. Ama şimdi imanlar için büyük bir ders var burada. Madem öyle. Madem anladık. Hani övünecek tarafımız yok. Sen mi? Onun için arkadaşlarınıza, Müslümanlara ve ateistlere sorduğun zaman onun için yani iman etmek istemiyorlar. Hissediyorlar ki, belki anlamıyor ama böyle bir his olarak fark ediyorlar ki, hani ben şimdi iman ettim mi? Ben bitiyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Ne ile övüneyim? Ne sevaplarla, ne akılımla, ne güzel işlerimle, ne ahlakımla, bilmem ne. Hiçbir şey kalmadı. Mesih her şeyi yaptı. Onun için iman etmek istemiyorlar. Ve Paulus devam ediyor. Onunla, yani o haçla, dünya benim için haça gerildi. Ben de dünya için haça gerildim. Bir dakika. Dur. Ne diyor? Dünya benim için haça gerildi. Dünya öldü. Gerçekten İsa Mesih'in haçtaki ölümünü anlayan bir kişi, bunu kabul ettikten sonra her şey ona vız geliyor. Dünya ne kalıyor? Bu kadar büyük bir kurban, bu kadar büyük bir sevgi, bu kadar büyük bir hani kurtuluş olayını anladıktan sonra neyle sevineceksin? Neyle uğraşacaksın? Bu dünyada kalıyor mu bir şey? Bu bir. Ve dünya benim için haça gelirdi diyor. Ben dünya için ve dünya benim için. Dünyanın hiçbir beklentisi yok benden ve ben de hiçbir şey beklemiyorum dünyadan. Evet, biz bu İsa Mesih'in haçını bugün 1% okuyamadık. 1% anlayamadık. Olabilir bütün bir sene boyunca her hafta bu temada devam edelim. Ve gelecek hafta Pavlus bu konuyu devam edecek. Tamam mı? Ve diyecek, madem bu kadar zayıflık, bu kadar akılsızlıkla Rab dünyayı kurtardı, neden emin olabiliriz? Ve diyecek ki, inanmıyor musunuz? O zaman aranıza bakın. Rab kimleri çağırdı? Ve onu haftaya göreceğiz. Rab sizinle olsun.